أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. محترم kardeşlerim، Allah-u Teala amellerinizi kabul buyursun. Ayaklarınıza sebat versin. Rabbim bu dersimizi kendi katında ubudiyet olarak bizden kabul eylesin ve faydalanmayı ve buradaki nasihatları hayatımıza dökmeyi cümlemize nasip-i müyesser eylesin. Malumunuz, konumuz bu son günlerde gelişen önemli bir olay. O da şu anda Filistin topraklarında savaşın patlak vermesi. Bu meselelere geçmeden önce kardeşlerim, kısacası bizim Filistin'e karşı bakışımız, Mescid-i Aksa'ya karşı bakışımız nedir? Bunun ehemmiyeti nedir? Bunu biliyorsunuz, tekrarlama babından, tazeleme babından. Birincisi kardeşlerim, bu Filistin toprakları Şam topraklarına dahil olan mübarek bir yerdir. Estaizu billah, subhanellezi esra bi'abdihi leylen min el-mescidil harami ilel mescidil aksellezi barakna havlehu. Bir gece kulunu mescidil haramdan mescidil aksaya götüren, o mescidil aksa ki etrafını mübarek kıldığımız bu ne demektir? Demek ki mescidil aksanın etrafı mübarektir Allah'ın yanında. Ve bu manada çok deliller var. Bu toprakların mübarek olduğuna dair. اَلَّذ۪ي بَارَكْنَ حَوْلَهُ. Dolayısıyla birincisi Şam toprağıdır ki Şam'la ilgili biliyorsunuz bir sürü hadisler gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Şam topraklarını öven bir sürü hadisleri vardır. Ve son büyük olaylar Şam topraklarında meydana gelecektir. Ve hatta kıyamet koptuğu zaman da insanlar Şam toprağında toplanacak, mahşer orada olacak ve orada hesaba çekileceklerdir. Evet, tabii bu Şam topraklarının kalbi de Mescid-ül Aksa'dır. Yani Aksa şehri ve özellikle de Mescid-ül Aksa tam buranın kalbidir. Diğer geri kalan topraklar da onun etrafındaki olan topraklardır. Tabii Şam'ı biliyorsunuz, Şam dendiği zaman sınırları Mısır'dan başlıyor. Mısır'ın Sina çölünden itibaren başlıyor. Ondan sonra işin içine Filistin giriyor, Lübnan giriyor. Suriye'nin takriben bu Fırat Nehri'ne kadar olan bölümü giriyor. Sonra Türkiye'nin Toros Dağları'ndan başlıyor. Toros Dağları'ndan itibaren bu tarafa doğru Şam toprağı oluyor. Sonra Ürdün toprakları Şam toprakları oluyor. Neredeyse 5 devletin toprakları bu toprağın içine giriyor. Mübarek olan yerler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç hadisesi olduğu zaman Mekke'den işte Beytül Makdis'e geliyor bir gecede. Ve orada Mescid-ül Aksa'da bütün peygamberlere imamlık yapıyor. Orada onlara namaz kıldırıyor. Sonra oradan ne yapıyor? Gökyüzüne yükseliyor. Miraca yükseliyor. Allah'la Subhanehu Teala ile görüşmek için. Bu da yani o bölgenin ne kadar mübarek bir yer olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Evet, bu mescitte kılınan her bir namaz diğer mescitlerde kılınan namaza oranla fazileti çok çok yüksektir. Sahih gelen rivayetlerde 500 katı oluyor. Yani bu Mescid-ül Aksa'da bir namaz kıldığın zaman diğer mescitlerde kıldığın namazdan 500 kat daha fazla sevap kazanmış oluyorsun. Bu da o mescidin faziletinden kaynaklanıyor. Yine İslam tarihinde Müslümanların ilk kıblesi Mescid-ül Aksa olmuştur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 16 ay boyunca Mescid-ül Aksa'ya yönelmiş, o tarafa doğru namaz kılmış. Daha sonra ilahi emir gelip kıblenin yönü Kabe'ye doğru çevrilmiştir. Ve daha önceleri Resulullah aleyhissalatü vesselam döneminde o zamanlar Hristiyanların elindeydi, Rumların elindeydi Mescid-ül Aksa. Tabii ta eski tarihi ise Musa aleyhisselama dayanır. Musa aleyhisselam gerçeği oralara götüremedi İsrailoğullarını. Fakat Yuşa bin Nun, onun öğrencisi götürdü. Savaşlar verildi. Eski topraklara İsrailoğullarını götürdü. İsrailoğulları, kardeşlerim biliyorsunuz tarihini. Bunlar Yusuf aleyhisselamın kardeşleri, yani Yakup aleyhisselamın oğulları oluyor. 12 kişiden türeyen kimseler. Yusuf aleyhisselam da bu işin içinde. Oradan türeyen bir nesil var. Daha sonradan bozulmuş olan, Allah'ın kitabını tahrif etmiş olan, Tevrat'ı tahrif etmiş olan Musa aleyhisselam kendilerine peygamber olarak gelirken Musa aleyhisselama çokça eziyet etmiş olan bir topluluk ve tarihleri ise hep isyanla bilinen ve Allah'ın lanetine uğramış olan, Allah'ın gazabına uğramış olan mel'un bir millet haline gelmiştir. İsyanları sebebiyle, baş kaldırmaları sebebiyle ve en çok peygamber öldüren insanlar olarak tanınmışlar. Hatta İbn-i Kesir'de geliyor rahimahullah bazı tefsirlerde, bir günde 300 kadar peygamber öldürmüşler. Diğer rivayetler geliyor. Yani belki bu rakam bu sayılara ulaşmasa, düşünün günde birkaç peygamber öldürmüş olan, sonra da ikindi vakti ticaretlerine dönüp çarşılarda alışveriş yapmış olan bir millettir. Böyle bir milleti düşünün. Peygamberlerine karşı acımasız olan, merhametsiz olan, peygamberlerini öldüren böyle bir millet, tabii ki şu anda torunları da Müslümanlara karşı acımasız olması nedir? Çok tabiidir yani. Hatta Fatiha'da biliyorsunuz zikrediliyor bunlar. Bir tefsire göre, hani ihdina sıratan mustakim dediğimiz zaman, ya Rabbi bizleri dost doğru yola ilet. Sıratan lezine en'amte aleyhim, kendilerine nimet vermiş olduğun peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yoluna. Bizleri ilet, gayril mağdubi aleyhim, kendilerine gazap ettiğin kimselerin yoluna değil ya Rabbi. O kendilerine gazap edilenler, Allah'ın öfkelendiği kimseler, bunlar Yahudilerdir. Bir tefsire göre, ya Rabbi onların yoluna değil, veled dallin, dalalete düşmüş olan o Hristiyanların değil, ya da bu ümmette Allah'ın gazabına uğramış olan, ya da umumen insanlıkta gazaba uğramış olan, lanete uğramış olan, dalalete düşmüş olanların yoluna değil diye de ikinci bir tefsiri vardır. Ve bu kavim kardeşlerim, hatta şeyden başlıyor, yani bunların icramları Yusuf aleyhisselamın kuyuya atılmasından başlıyor. Ona karşı haset edip onu kuyuya atmaları, iftira atmaları ve eziyet etmeleri babalarına, bu şekilde aslen biliniyor peygamber katilleri. Ve onların eziyetlerinden peygamberler bile kurtulmamış. Hatta Musa aleyhisselam onların en ileri gelen peygamberidir. Hatta Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah kardeşim Musa'ya rahmet etsin, benden daha çok eziyete maruz kaldı da sabretti diye buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ya düşünün, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Savaşa çıkarmak istediği zaman onları, اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ اِنَّهَا هُنَا قَائِدُونَ. Git senle Rabbin, savaşın, biz burada oturacağız. Galip gelirseniz geliriz, değilse biz burada oturacağız diyen bir kavim artık. Bunları artık siz tefekkür edin yani. Allah-u Teala'ya dil uzatan bir kavim. وَقَالُوا يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَ حَاشَ. Allah-u Teala'nın eli cimridir, kapalıdır dediler. Allah-u Teala'yı cimriliğe nispet ettiler. غُلَّتْ اَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوتَةً يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءَ. Allah onlara diyor, azap etsin diyor. Onların eli kurusun diyor. Allah-u Teala'nın iki eli de açıktır diyor. Cimri değildir Allah-u Teala, cömerttir. Ve istediği gibi infak eder. O kadar cömert olan Allah-u Teala'ya haşa cimri dediler. Ve Allah-u Teala'ya daha birçok şeylere nispet ettiler. Hatta haşa thümme haşa, onların tahrif edilmiş olan Tevratlarında geçiyor. Allah-u Teala insan suretine bürünüp yeryüzüne iniyor. Yakup aleyhisselamla güreşiyor ve yeniliyor. Yenilmesine karşılık ise insanlığa kızıyor ve o yüzden cehennemde işte azap edeceğine dair işte haberler vermeye başlıyor diye haşa Allah-u Teala'yı böyle bir kötü sıfatlara ne yapıyorlar? Yani haşa layık görüyorlar. Böyle mel'un olan bir topluluktur yani. Ve cürümleri sayılsa, tahrifatları sayılsa, isyanları sayılsa, bu cumartesi yasağını çiğneyenler, dinle nasıl oynayanlar saymakla bitmeyecek olan bir şeydir. Ve zaten onların siyasetini de görüyoruz. Yahudilerin özellikle de devletlerini kurduklarından itibaren 1948'de İngilizlerin yardımıyla, tabii yani Yahudilerin kendileri tek başlarına böyle bir devlet kuramazlardı. Ve mesele özellikle sadece İngiltere değil, Avrupa devletlerinin yani Haçlıların özellikle İsrail'e büyük bir destek vermemiş olsalardı kesinlikle devlet kuramazlardı. Biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu çöktükten sonra özellikle İslam toprakları artık başıboş kaldılar, halifesiz kaldılar ve Avrupa devletleri, Haçlı devletleri her tarafa musallat oldular. Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Hollanda değil mi? İslam alemini ne yaptılar? İşgal ettiler. Mısır'a girdiler, Filistin'e girdiler, Lübnan'a girdiler, Libya'ya girdiler, işte Cezayir, Mağrib, Fas, Irak, Suriye, İslam, bütün İslam topraklarına ne yaptılar? Girdiler. Türkiye'yi de işgal ettiler. İşte bütün bu işgallerin ardından ve kendileri artık bölgede, mıntıkada güçlendikten sonra artık yavaş yavaş ne yaptılar? İsrail'e meydan açtılar, yol açtılar. Dolayısıyla meseleye de buradan da bakmak lazım. Sadece bu İsrail devletinin yıkılması, işte Filistin'deki var olan bu Yahudi devletinin yok edilmesiyle Yahudiliğin bitmesi ve hatta İsrail devletinin bitmesi anlamına gelmez. Nasıl ki bir sürü devletin yardımıyla, değil mi, desteğiyle ve etraftaki bütün bu İslam alemini işgal edip güçlerini, kuvvetlerini orada temerküz edip bir de mürtetleri kendi saflarına çektikten sonra İsrail devleti ancak kurulduysa, o zaman İsrail devletinin de yok olması da bu şekilde, bu özellikle destek veren kafirlerin zayıflamasından sonra Allah'ın izniyle gerçekleşecektir. O yüzden meseleye sadece işte o Filistin'deki var olan bu Yahudi devletinin yıkılması meselesiyle bakmamak lazım. Zaten biliyorsun şu andaki bu olaylarda Yahudiler hezimete uğramaya başlayınca hemen aslen onların işte koruyucusu, en büyük koruyucusu Amerika ne yaptı? Hemen devreye girdi biliyorsunuz. Ve savaş gemisini harekete geçirdi ve zaten yıllardır büyük destek veriyor ve desteğini şu anda, büyük desteğini ne yapacaktır? Şu anda sunacaktır. Dolayısıyla bu devletin yıkılması için de etrafındaki var olan bu tağuti düzenlerin de yıkılması gerekiyor. Ya da zayıflaması gerekiyor bu mürtet devletlerin. Ya bugün Mısır'ın desteği olmasa, işte Ürdün devletinin desteği olmasa, Lübnan devleti, Suriye devleti, bu etrafındaki Mısır devleti, bu devletlerin desteği olmasa, sonra diğer biraz daha uzak olan hatta Suudi Arabistan'ın desteği, Halic ülkelerinin desteği, hatta Türkiye'nin desteği. Yani Türkiye ne yapıyor? Kızıyor bu olaylara ama İsrail'le olan bütün anlaşmalar ne yapıyor? Devam ediyor. Yani bugün İsrail'e birçok malzeme belki Türkiye'den gidiyor. Hatta bir ara su ihtiyacının bir kısmı Türkiye'den gidiyordu. İsrail'e gidiyordu. Mısır mesela doğal gazını ne yapıyor? İsrail'e veriyor. İsrail'in elektriği ta bu 15 sene önceki hadiseydi. Şu anda bilmiyorum ne kadar olmuştur. Elektriğin %40'ı Mısır'dan gelen doğal gaz ile üretiliyordu İsrail'de. Mısır'da o doğal gaz halka verilmezken neredeyse o imalatından neredeyse daha ucuza İsrail'e ne yapıyordu? Veriliyordu. Sırf İsrail devleti ayakta kalsın diye. Dolayısıyla bu İsrail devletinin etrafındaki bu mürtet devletler olduğu zaman, bakın dikkat edin, şu anda mesela İsrail'e gitmek isteyen, cihad etmek isteyen bir Müslümanın önünde bir sürü engeller çıkar. Ya oralara neredeyse imkansız gibi ulaşamıyor. İsrail'e daha ulaşmadan zaten Mısır'da veyahut da o etraf ülkelerinde gittiği zaman oralarda yakalanır cezaevlerinde bir sürü işkenceye maruz kalır. Oralarda belki senelerce yatırılır. Senin ne işin var? Niye İsrail'e gidiyorsun? Dolayısıyla orada görüyorsun ki gerçekten İsrail'i koruyan İsrail'den daha fazla etraf devletlerdir. Allah-u Teala beni imtihana tabi tuttu. Mısır'da yakalandığım zaman baktım ki Filistinler orada öyle işkence görüyorlar ki. Ve Filistin'e gitmek isteyen kişiler işkenceye maruz kalıyordu, tutuklanıyorlardı. Sadece bir, yani Filistin'e bir tur atma bile böyle büyük cürüm yani sayılıyorsa, o zaman Filistin'de Yahudilere karşı savaşmak onlarda ne kadar büyük bir cürümdür. Görüyorsunuz ki gerçekten büyük bir ihanet var. Daha asli kafirlere gitmeden, Yahudilere ulaşmadan zaten bu mücrimlerin, bu mürtetlerin zulümlerini ne yapıyoruz? Görüyoruz, hainliklerini görüyoruz. Zaten 1948'de İsrail devleti kurulduktan sonra İsrail'e karşı ciddi bir savaş meydana gelmemiştir. 1967'de bir savaş oldu. Arap ülkeleri birleştiler, 5 ülke birleştiler ve savaşa girerken zaten hezimete uğradılar. Düşünün, 5 Arap ülkesi bir devlete karşı savaşa girdiler. Çok büyük bir yenilgiyle bu savaştan çıktılar. Ve sonra 1973'te ikinci bir savaşa girdiler. Mısır ordusu gerçekten çok güzel savaştı. Allahu Ekber naralarıyla bu sefer savaştılar. Fakat başındaki o tağut, o firavun Enver Sedat ne yaptı? Anlaşmalara gitti, Amerika'ya gitti. Ken David denen bir anlaşmaya oturdu ve İsrail'den alınmış olan topraklar bir daha ne yapıldı? İsrail'e geri verildi, esirler geri bırakıldı. Çok büyük bir ihanet yaparak Müslümanların kazanımlarını sıfıra indirdi. Zaten ona binaen de ve yapmış olduğu da bir sürü cürümler var. Buna binaen de Halid İstanbuli, Allah rahmet etsin, oyla birkaç arkadaşı, o mücahit Müslümanlar kalktılar, onu ne yaptılar? Öldürdüler. Ve Hafız Esed denen o firavun, Suriye'nin başkanı, Golan deniyor. Golan tepelerini, El Julen, bu İsrail'e yakın olan, Filistin'e yakın olan en yüksek tepeler. Bu tepeler çok çok hassas, önemli, stratejik tepeler. Yani bunları elinde tutan, mesela şu anda İsrail elinde tuttuğu için Şam'a kadar neredeyse atış yapabiliyor yani. Birçok bölgeyi kontrol altına alabiliyor. Ve aynı zamanda İsrail'i de ne yapmış oluyor? Korumuş oluyor. Bu kadar hassas olan tepeler ne yapılmıştır? Bir mermi dahi sıkılmadan İsraillere peşkeş çekilmiştir. Bunun karşılığında vallahu alem bir takım maddi menfaatler ve koltukta kalma şartıyla Golan tepelerini ne yapmıştır? Satmıştır. Ve bunun gibi çok büyük ihanetler var. Saya saya bitmez bu mürtetlerin yapmış olduğu ihanetler yani. Tabii bütün bunların peşinde de arkasında da kimler var? Yahudiler var. Yahudiler de Hristiyanları kullanıyorlar, biliyorsunuz. Amerika, İngiltere vesaire bütün bu Avrupa ülkeleri Yahudilere ne yapıyorlar? Hizmet ediyorlar, koruyorlar. Evet, 1948'den beri özellikle devletlerini kurduklarından beri, hatta kurmadan önce başladılar katliama, Müslümanları öldürmeye başladılar. Ve özellikle günümüze gelene kadar binlerce Müslüman öldürdüler, binlercesinin evini başlarına yıktılar, arazisini aldılar. Sürekli toprak alıyorlar, ağaçlarını dikiyorlar, kaldırıyorlar Müslümanların ve mustavtanat yapıyorlar. Mustavtanat dediğim siteler, site şeklinde. İşte her seferinde Müslüman toprağı alıyorlar, oraya site dikiyorlar. Ve bu şekilde gayeleri Filistin toprağını tamamıyla Yahudileştirmek. Hiçbir Müslüman bırakmamak. Ve şu anki bu yani savaşın, hamlenin de vallahu alem yine hedeflerinden bir tanesi bu. Karar daha önce alınmıştı, birkaç sene önce, fakat bu gizli tutuluyordu. Vallahu alem bunu şu anda belki devreye de sokabilirler. Mısır'dan toprak talep ettiler. Belki bunun için de para da ödemiş olabilirler. Bu Refah şehri vardır Mısır'ın. O bölgelerde işte bu göç edecek olan Filistinler için öldürülen, hani kaçan, bu savaştan kaçan Filistinler için oralarda işte muhayyemet kurmak, yani çadırlar kurmak, işte evler inşa etmek, okullar ve kalabilecekleri bir yer 67 bin mi, takriben kilometre kare kadar bir alan. Hani nasıl burada Suriye'de Sünnilere böyle İdlib şehrini şey yaptılarsa, takriben böyle bir şehir, yani bir mekan bıraktılar ve 5 milyon Sünni'yi burada sıkıştırdılarsa, takriben aynı siyaseti de şu anda İsrail'de, yani Filistin'de yapmak istiyorlar. Tabii ne kadar muvaffak olurlar onu Allah biliyor. İnşallah muvaffak olmazlar. Bu Mısır toprağında düşünün, orada onlara bir bölge verilecek ta ki tamamıyla Filistin'den arınsınlar, çıkarılsınlar. Mescid-ül Aksa tamamıyla arınsın ve oralarda, o çadırlarda böyle zelil bir şekilde hayat sürsünler. Aynen buradaki yapılan zulüm gibi, nasıl çadırlarda millet artık kalıyorsa yaz, kış böyle yani sefil bir şekilde hayat sürüyorlarsa zulüm altında, orada da aynı şekilde Müslümanlar ta ki böyle bir hayat sürsünler. Oradan da artık yavaş yavaş göç edip gitsinler. Böylece Filistin toprağı ne olsun, artık tamamıyla Yahudilere kalsın. Daha sonraki hamlelerde de büyük İsrail devletini kurma planları var. Büyük İsrail devleti kurma onların planlarından birisi, en önemli yani büyük hedeflerinden bir tanesi. Hududuki ya İsrail beynel Fırat ve Nil. Ey İsrail, senin hududun Fırat ile Nil arasıdır. Ta Nil nehrinden başlıyor Mısır'dan. Mısır'ın ortasından geçen Nil nehri, düşünün oradan başlıyor devletlerin sınırları, ta Fırat nehrine kadar böyle büyük bir İsrail devleti kurma peşindeler, bunun hedefi vardır. Evet, büyük zulümler işlerken kardeşlerim, bu son dönemlerde özellikle zulümlerini de artırdılar. Tabi İslam aleminden bir sessizlik gördükleri için nasıl olsa bir tepki yok. İslam alemi, yani bir kısım hassas olanları, işte Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da bazı bölgelerde savaşırken Filistin'in gücü zayıftır diye ve İslam alemi zaten umumen maalesef bu dava karşısında sessiz kalmalarından dolayı cesaret aldılar ve zulümlerini iyice artırmaya başladılar. Zaten Mescid-ül Aksa'nın altı kazılıyor ki bir gün yıkılsın, yıkıldıktan sonra da artık oraya Süleyman mabedi dikip bir heykel dikecekler, sözde Süleyman Aleyhisselam'a ait. Ve o şekilde tamamıyla Mescid-ül Aksa'yı ortadan kaldırıp kendi batıl dinlerini orada hakim kılmak istiyorlar. Hatta biliyorsunuz Ramazan'da bile Mescid-ül Aksa'yı bastılar. Botlarıyla içeri girdiler, ateşe verdiler, yıktılar, yaktılar. Bayağı bir Müslümanı orada öldürdüler. Kadınlara bile vurdular, alıp götürdüler, yakaladılar. İktikafta olan kimseleri, kadınları bile Müslümanları alıp ne yaptılar? Oradan çıkardılar. Ve dikkat edilirse bu son dönemde de Arap ülkeleriyle normalleşme sürecine girmişti İsrail. Suudi Arabistan, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, bilmem daha nice devletler yapmıştı. Zaten diğer devletler de yavaş yavaş böyle sıraya geçmişti. İyice İsrail'le normalleşme sürecine girip artık hani bir dost devlet, müttefik bir devlet gibi görüp iyice Yahudilerin güçlenmesini böyle sağlarken Allah-u Teala'nın rahmeti tabii Filistin'deki Müslümanlara çok yoğun bir zulüm olduğundan dolayı artık patlama noktasına gelmişlerdi. Ve elhamdülillah bu Aksa tufanı denen birkaç gün önce, yani bir hafta olmadan değil mi, böyle bir elhamdülillah ayaklanma, böyle bir savaş, cihat patlak verdi. Tabi bu meselenin içerisinde Hamas var. Hamas en ileri gelen bir grup orada. Yani bu yani var olan gruplardan en büyük grup. Fakat mesele sadece Hamas meselesi değil. Yani orada Filistin'de savaşan sadece Hamas değil. Hamas gibi bir sürü gruplar var. Tabi bunların yani gücüne göre yani böyle şeyleri var, sıralanması var. Bir sürü gruplar var. Orada elhamdülillah akidesi de sağlam, düzgün olan gruplar da var. Tabii işin başında şu anda en büyük grup Hamas geliyor. Hamas ihvani bir harekettir kardeşler. Ve maalesef biliyorsunuz ihvanda bir takım arızalar var, hatalar var akidevi menheci olarak. Hamas'ta da aynı arızalar var ve üstüne de biliyorsunuz bir takım çok ciddi hataları da yüklediler. Özellikle Şialara karşı yönelmeleri, İran'la gidip anlaşmalara oturmaları ve Şiaları maalesef yani dost görmeleri, onların ellerini sıkıp yani anlaşmalara oturmaları ve son dönemde katil Beşar Esad'ın Esad ile de barıştılar. Önce savaş cihat başladığı zaman ona karşı tavır yapmışlardı. Daha sonra bu son 2022 yılıydı ki Allahu alem. En son Beşar Esad o mücrimle ne yaptılar? Tokalaştılar. Böyle büyük maalesef cürümlere imza attılar. Fakat yani bu son dönemde böyle güzel bir hamlenin başında da onlar geliyorlar. Tabii bizim dileğimiz Rabbim bu cemaati ıslah eylesin. Onları düzelsin. Liderleri hakkında benim hüsnü zanım yok ama dilerim ki inşallah tövbe ederler. Çünkü bu yani özellikle son yapmış oldukları hamleler yani bu konuşmaları sanki biraz daha bir düzelmeye doğru bazı noktalarda tabii yani işaretidir ama ne kadar sürer bunu günler gösterecek. Meseleye sadece kardeşler Hamas meselesi olarak yani bakmak kesinlikle nedir? Yanlıştır yani. Niçin? Çünkü birincisi bu dava, bu mesele Hamas'ın meselesi değil. Vetta İslami cihat, vetta falan, vetta filan, El-Kaide grubu var, başka gruplar var. Bunların meselesi değildir. Bu tamamıyla İslam ümmetinin meselesidir. Ve bu gasp edilmiş olan topraklar, bu mübarek, temiz olan topraklar nasıl bu Suriye'deki topraklar, Irak'taki topraklar daha birçok İslam aleminin gasp edilmiş olan toprakları kafirlerin ve mürtetlerin elinden kurtarılması vacip ise aynı şekilde Filistin'in de Yahudilerin elinden kurtarılması da nedir? Vaciptir. Yani bütün Müslümanlara farzdır. Müslümanların o toprakları Yahudilerin elinden kurtarması, mürtetlerin elinden kurtarması ve o zulmün ortadan kaldırılması için savaşmaları, cihat etmeleri Müslümanlara nedir? Farzdır kardeşlerim. Bütün İslam toprakları kurtarılana kadar hatta bir karış dahi İslam toprağı kafirlerin elinde kalırsa bütün alimlerin ittifakı vardır. O topraklar kurtulana kadar cihat farz-ı ayn oluyor. Cihat Müslümanlara farz-ı ayn oluyor. Ve cihat terk edildiği zaman aynen içki içilmiş gibi, zina edilmiş gibi, kumar oynanmış gibi büyük günah kazanılmış oluyor. Hatta içkiden bile daha büyük günahtır. Çünkü cihadın terki, namazın terki gibi, orucun terki gibi, haccın terki gibi, zekatın terki gibi addedilmiş. Diyorsunuz bir vakit namazı terk etmek mi günaha daha büyük yoksa içki içmek, zina etmek mi daha büyük? Bir vakit namazı terk etmenin günaha çok daha büyük. Bir gün orucu kasıtlı olarak tutmamak ve hatta tutarken kasıtlı olarak bozmak hiçbir sebep olmadan. Bu mu Allah katında daha büyük yoksa faiz yemek mi? Allah yani katında daha büyük olan günah o orucu nedir? Bozmaktır. İşte bunun gibi de var olan bu zulümlere karşı sessiz kalmak, cihad etmemek de aynı şekilde büyük günahlardandır. Dolayısıyla Müslümana farz olan kardeşlerin bu mesele karşısında Allah yolunda cihad etmesidir. Bugün yani Filistin yani Yahudilerin bu zalimlerin neler yaptıklarını görüyorsunuz Müslümanlara. Bu savaş tabii bu savaş elhamdülillah patlak verdiği zaman İsrail'in gücünün ne kadar zayıf olduğunu gördük. Bunların ne kadar gafil avlandıklarını gördük. Ama tabii şu anda kuvvetlerini ne yaptılar? Toparlamaya başladılar. Amerika'nın da desteğiyle, başka ülkelerin desteğiyle, hatta daha o devletlerin desteği gelmeden zaten çok ciddi bir kuvveti var. Ve dünya genelinde en güzel neredeyse silahlara sahip olan belki Amerika'dan sonra İsrail'dir. İsrail çok ciddi bir şekilde silahlanmış ve dünyada bildiğim kadarıyla en fazla neredeyse yatırım yapan, askeriye yatırım yapan tabii oranla yoksa rakam olarak değil. Yani neredeyse İsrail'dir. Güvenliği için en fazla masraf yapan askerlerin güvenliği için İsrail'dir. Tabii İsrail böyle göğüs göğüse savaşma noktasında böyle erkeklikleri yok. Ama hain oldukları için ne yapıyorlar? uçaklarla, füzelerle artık uzaktan silahlarla Müslümanları, özellikle de tabii savaşçı olan kimselere karşı savaşamadıklarından dolayı, aynen nasıl bu topraklarda, Şam topraklarında bu hainler, bu mücrimler mücahitlerle savaşamayıp sürekli halkı vuruyorlarsa, kadınları, çocukları, yerleşim yerlerini vuruyorlarsa, bu hainler de, bu domuzların ve maymunların torunları da, bu Yahudiler de ne yaptılar? Müslüman halkı vurmaya başladılar. Gazze şehrini gördünüz artık, neredeyse yerle bir ettiler. Hastaneler vuruluyor, işte fırınlar vuruluyor, işte ne bileyim, su kaynakları zaten tamamıyla kesildi. Elektrik tamamıyla kapatıldı. İlaç sokulmuyor, erzak sokulmuyor. Hatta ileri gelen, İsrail'in ileri geleni dedi ki artık hiçbir erzak falan oraya girmeyecek. Yani yiyecek, içecek artık oraya girmeyecek. Elektrik artık kesilmeyecek, verilmeyecek ve şu anda onların hedefi oradaki Müslümanları, 2 milyon düşünün Müslüman var, oradaki Müslümanları tamamıyla öldürmek yani. Fosfor bombaları, daha değişik değişik men edilmiş olan bombalar kullanılıyor. Ve 2 milyon Müslüman orada ölüme terk edilmiş bir durumda ve dünya buna maalesef seyirci kalıyor. Dünya buna seyirci kalıyor. Şeyh Usame bin Nadir Rahimullah döneminde de buna benzer olaylar meydana gelirken çok güzel bir şey anlatıyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini getiriyor. Diyor ki kadının bir tanesi bir kediyi hapsetti diyor. Ne yemeğini verdi, ne içeceğini verdi, ne de dışarı bıraktı diyor aleyhissalatü vesselam. Ta ki gitsin ve toprakta var olan şeylerden yesin. Kurtlardan vesaire şeylerden. Ne dışarı saldı diyor, ne de içeride onu besledi ve bunun sebebiyle de ne yaptı? Öldü diyor. Ve onun ölmesi sebebiyle de bu kadın cehennemlik olmuştur. Allah-u Teala o kadına azap etmiştir. Dolayısıyla kardeşlerim, bir kedinin ölümünde, bir canlı Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu bir hayvanı bilerek onu ölüme terk etmek, böyle bir günaha sebebiyet veriyorsa, cehenneme maruz bırakıyorsa, o zaman 2 milyon Müslümanın ölüme terk edilmesini anlama gelir. Özellikle de cihat imkanı bulan Müslümanların cihat etmemesi, seyirci kalmaları. Maalesef böyle olaylarda Müslümanlar gösteriler yapıyorlar. Tamam, gösteriler yapmak güzel bir şey. Hakkı duyurmak, insanları uyandırmak, küffarın yapmış oldukları cürümleri bildirmek, bu güzel bir şey. Fakat sadece bununla mesele bitmiyor. Yoksa binlerce gösteri yapıldı ama İsrail, İsrail olarak kaldı. Ve cesaret buldu. Bunların en fazla yapacakları gösteridir. Ama bunlar neyden anlıyorlar? Onların anlayacakları dil hangisidir? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara karşı hangi dili kullandı? Bunlar Medine'de o üç Yahudi fırkası, kabilesi, Beni Kaynuka, Beni Kureyza, Beni Nadir. Bunlar Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihanet ederken, Müslümanlara ihanet ederken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara karşı ordu çıkarmıştır. Savaşa girerken bunlar savaşamamıştır. Bunlar en korkak milletlerdendir. La yuqatilunakum illa min vara'i cudur. Onlar ancak duvarların arkasında size karşı savaşırlar diyor. Subhanallah, bu ayetin mucizesi ortaya çıkıyor. Bugün Yahudiler doğru dürüst böyle göğüs göğüse savaşmazlar. En fazla böyle kendilerine siper koyan, en fazla böyle zırhlı araçlara binen, kendilerini koruyacak, askerlerini koruyacak, en fazla masrafa giren İsrail devletidir. Dolayısıyla böyle göğüs göğüse savaşamazlar. Nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara karşı ordu çıkarıp savaştıysa, o şekilde Medine'den sürgün edip sonra Kureyza oğullarını da artık kılıçtan geçirdiyse, şu anda da bu Yahudilere karşı kullanılacak olan dil nedir? El-hadidu la yefullu illa'l-hadid demiş Araplar. Demiri bileyen ancak demirdir. Dolayısıyla bunların anlamış oldukları lügat, dil hangisidir? Cihattır. Allah yolunda cihattır. Bugün 2 milyon Müslümanın ölüme terk edilmesi demek, büyük bir azabın meydana gelmesi anlamına gelir. Bugün İslam ümmeti maalesef buna seyirci. Ya Allah yolunda kalkarlar, Allah için cihad ederler, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Allah'ın şiarlarını yüceltenler o takvayı gösterir, kalplerin takvasını gösterir. Ya Allah'a karşı müttaki olurlar ya da onları bekleyecek olan dünyada zillettir, ahirette de azaptır. اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ يَا اَيُّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ اِذَا قِيلَ لَكُمْ اِنْفِرُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ ثَقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ Ey iman edenler, sizlere ne oluyor ki Allah yolunda cihada çıkın dendiği zaman yere doğru ağırlaştınız. Dünyayı istemeye başladınız. Dünya lezzetlerinin elinizden gitmemesi için cihadı terk ettiniz. İthakaltum ilal ard, araditum bil hayati dünya minel ahira. Siz dünya hayatını ahirete tercih mi ettiniz? Bu fani olan, geçici olan dünya hayatını, dünyanın bütün lezzetlerini toplasanız, koca bir denizde bir damla gibi olan, dünyanın lezzetleri cennetlere göre bir sadece bir damla kadar olan bu lezzetlere mi aldandınız? İthakaltum ilal ard araditum bil hayati dünya minel ahira. فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٌ Dünyanın meta'a diyor geçici faydalanması ahirete göre çok çok azdır. Koca bir denizdeki bir damla gibidir. اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Eğer ki savaşa çıkmazsanız, cihad etmezseniz يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Size elem verici bir azap verir. Normal bir azap değil, elem verici, acıtıcı, can yakıcı bir azap verir size. يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا Ve Allah-u Teala sizleri giderir, başka bir kavim getirir. Başka aslanlar getirir. Başka Allah'ı seven, Allah'ın da kendilerini sevdiği, Allah yolunda cihad eden, kınayıcının kınamasından korkmadığı Müslümanları getirir. İşte onlar Allah yolunda cihad ederler. Dolayısıyla böyle bir fırsat Müslümanların eline geçti. Ve hatta Allah-u Teala Müslümanları şu anda iptila ediyor. Bakın Müslümanlar ne zaman gaflete düşseler hemen bir musibet geliyor. Bu Yahudilerle normalleşme sürecine girdiler, cihadı terk ettiler. Yahudilerle artık dost olmaya başladılar. Bu savaş ne oldu? Patlak verdi. Burada bir takım masiyetler vesaire yayılmaya başlayınca buradaki mücrim nizam ne yaptı? Harekete geçti. Müslümanları her tarafta vurmaya başladı. وَنُخَوِّفُ بِالْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Biz ayetlerle, Allah-u Teala ayetlerle, bu göndermiş olduğu musibetlerle insanları, Müslümanları korkutuyor. Niçin? Umulur ki geri dönerler, dinlerine geri dönerler. Dolayısıyla tam ümmetin iyice artık gaflete düştükleri, dünyalaştıkları, kafirlere dost oldukları, cihadı terk ettikleri bir dönemde bu cihat ne oldu? Elhamdülillah canlandı, patlak verdi. Ve burada Allah-u Teala İslam ümmetini ne yapıyor? İmtihan ediyor. Dolayısıyla sadece gösteriler meseleyi bitirmez. Gösteri de tabii ki yapılması lazım. Onun da faydası vardır. Ama gerçek tepki, gerçek onlara zarar verecek olan şey nedir? Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi, tıpkı sahabe-i kiramın yaptığı gibi, tıpkı Halid ibn-i Velid'in vesaire diğer İslam ordularının komutanlarının yaptığı gibi, Salahaddin el-Eyyubi'nin yaptığı gibi ve nice komutanların yaptığı gibi ancak savaş ile ancak bunların zulümleri biter, oradaki Müslümanlar selamete çıkar. Aksi halde buradaki ölen her bir Müslümanın günahı onlara seyirci olan İslam ümmetinin boynuna yazılacaktır. Mescid-ül Aksa'nın Allah korusun yıkılması, onun vebali, onun ağrı, onun ayıbı bütün bu şu anki yaşayan Müslümanların boynuna yazılacaktır. Ve tarihte sonraki gelecek olan nesiller diyecekler ki şu tarihte Mescid-ül Aksa'yı o zamanki Müslümanlar kaybettiler. O zamanki Müslümanları ölüme terk ettiler. Allah-u Teala onların azabını arttırsın. Nasıl hain insanlardılar. Nasıl da cihadı terk etmişlerdi. Kadınlar gibi oturmuşlardı. Diye Allah korusun böyle lanet edecekler atalarına. Dolayısıyla artık bu ümmetin bir savaşıdır. Buna seyirci kalmak büyük günah işlemek anlamına gelir. Ve Allah korusun hatta münafıklığa doğru yol almak ve cahiliye üzerine ölmek anlamına da gelir. Müslim'de gelen bir hadiste "Men mâta velem yeğzu velem yuhaddis nefsehu bil gazvi mâta ala şu'betin min nifak." Kim savaşmazsa diyor, gazveye çıkmazsa veyahut da içinden gazveye çıkacağım, ben Allah yolunda savaşacağım diye bir niyet de geçirmezse mâta ala şu'betin min nifak, nifak üzerine bir şube, nifaktan bir şube üzerine ölmüş olur. Yani bir kısım nifak ile Allah'ın huzuruna gider. Dolayısıyla cihadı terk etmek demek artık nifakın kalbe yavaş yavaş yerleşmesi ve bir zaman sonra bu hassasiyetin yok olup daha sonra hatta belki mücahitlere düşman olmasına kadar götürecektir ki bu da münafıkların sıfatıdır. Allah korusun, oraya kadar bu mesele götürecektir. Rabbim cümlemizi dinimize geri döndürsün. Cihadına sarılıp Allah yolunda cihadını yapan, gerçekten doğruluğunu, samimiyetini, sıdkını Allah'a gösteren kullarından eylesin. Rabbim bu Yahudi devletini bir an önce yerle bir edip İslam'ı o topraklarda vesaire bütün topraklarda hakim eylesin. Rabbim bütün müstazaflara yardımcı olsun. Bu zulümlerden kurtarsın. Ve Rabbim o Mescid-ül Aksa'nın eşiğinde cümlemize savaşmayı ve orada şehit olmayı cümlemize nasip-i müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.